Merhabalar, Madame Bovary okuyoruz. Bugün sayfa 77 ile sayfa 87'nin arasında okuyacağız. Kitabın ikinci bölümüne başlıyoruz. İkinci bölüm 1. Yovul Levi'ye bugün yıkıntıları bile kalmayan eski bir Kapüsin manastırından dolayı bu ad verilmiştir. Rouen'den 8 fers ötede, Ebbwil yolu ile Biveys yolu arasında vadinin dibinde bir kasabadır. Burasını 3 değirmeni döndürdükten sonra Andel Irmağı'na dökülen oğlan çocukların pazar günü oltayla avlayarak eğlendikleri birkaç alabalığın bulunduğu küçük bir çay, Rühl çayı sular. Boyser'den ana yoldan sapılır. Vadinin göründüğü Leux Bayırı'nın yukarısına doğru dümdüz gidilir. Vadiden geçen çay arasını adeta ayrı görünüşlü bir bölge haline getirir. Solda her yer otlaktır. Sağda kalan yerler tarladır. Çayır arkadan Bre ülkesinin otlaklarına bağlanmak üzere bir alçak tepeler kapartısının altından uzanır. Doğudan yana ise ova hafifçe yükselerek, genişleyerek sürüp gider. Göz alabildiğine sapsarı buğday tarlaları uzanır. Çayırın kenarından akan su, kırlarla tarlalardaki izlerin rengini beyaz bir çizgiyle ayırır. Böylece köy, kenarı gümüş şeritle çevrili, kadife yakası açılıp yayılmış büyük bir mantoyu andırır. Gelirken ufkun ucunda insanın karşısına yukarıdan aşağı eşit olmayan kırmızı yollarla çizilmiş Sen Cem Bayırı'nın sarp yamaçlarıyla birlikte Argyll Armağan'ın meşeleri çıkar. Bu izleri yağmur meydana getirir. Dağın kül rengi üzerine kiremit rengi lekeler de çevrede bulunan çok sayıdaki demirli kaynaklardan gelir. Burası Normandiya, Picardie, Île-de-France sınırlarında manzaranın özelliği olmadığı gibi dilinde de vurgu bulunmayan melez bir ülkedir. Bütün o çevrenin en kötü nöşetel peynirleri orada yapılır. Üstelik de orada tarım pahalıdır. Çünkü kum, taş dolu, ufağından bu toprakları kuvvetlendirmek için çok gübre ister. 1835'e kadar Yonville'e gitmek için hiçbir yol yoktu. O tarihe doğru Abbeville yolunu Amiens bağlayan, Rouen'den Flandre'ye giden arabacıların bazen kullandığı yol yapıldı. Bununla birlikte Yonville Abbey yeni ufuklar açılmış olmasına rağmen olduğu yerde kaldı. Tarımı iyileştirecek yerde orada hala. Her ne kadar değeri düşmüş olursa olsun, otlaklar yetiştirmekte direnir dururlar. Tembel kasabada, ovadan uzaklaşarak, doğal olarak çaya doğru genişlemeye devam etti. Uzaktan, su kıyısında öyle uykusuna yatmış bir sığırtmaç gibi boylu boyunca uzandığı görülür. Kıyının aşağısında köprüden sonra sizi düz çizgi halinde ülkenin ilk evlerine ulaştıran iki yanına akkavak fidanları dikilmiş bir şose bağlar. Evler, el merdivenleri, ağaçtan yemiş düşürmeye yarayan sırıklar dayanmış ya da dallarına oraklar asılı ağaçların altına yığılmış cendereler, arabalıklar, kazanlarla dolu avlular ortasındadır. Saman kaplı damlar gözlere kadar inen kürk başlıklarını andırır. Kabarık kalın camları, şişe dipleri gibi tam ortasında bir boğumla süslenen basık pencerelerin hemen hemen üçte birine kadar iner. Kara kirişlerin çaprazlama geçtiği alçı duvara bazen cılız bir armut ağacı asılır. Zemin katlarında da elma şarabında ıslatılmış kara ekmek kırıntılarını yemeye gelen civcivlerden korunmak için kapılarda küçük döner parmaklıklar vardır. Avlular gittikçe daha daralmaya başlar. Konutlar birbirine yaklaşır. Çitler ortadan kalkar. Bir pencerenin altında, süpürge sopasının ucunda bir demet eğrelti otu sallanır. Bir nalbantın ocağı dışarıda yola kadar çıkmış iki, üç yeni arabayla bir araba tamircisi vardır. Sonra bir parmaklık arasından parmağını dudaklarının üzerine koymuş bir aşk tanrısının süslediği bir çimenliğin ötesinde beyaz bir ev ortaya çıkar. Merdivenin iki ucunda dökme demirden iki saksı vardır. Kapıda madeni levhalar parıldar. Avukatın evidir bu. Ülkenin de en güzel evi. Kilise yolun öbür yanında, 20 adım ötede, meydanın ağzındadır. Kilisenin çevresinde, bele kadar gelen yükseklikte, bir duvarla çevrili küçük mezarlık öylesine doludur ki, toprak düzeyinde eski mezar taşları, otların kendiliklerinden düzgün yeşil kareler çizdiği sürekli bir mermer döşeme meydana getirir. Kilise, 10. Charles'ın saltanatının son yıllarında yeni baştan yapılmıştır. Tahta kubbe tepesinden çürümeye başlamıştır. Mavi rengin içinde yer yer kara çatlaklar vardır. Kapının üzerinde orkların durması gereken yerde tahta papuçlar altında ses çıkaran yuvarlak bir merdivenle çıkılan erkekler için bir balkon bulunur. Pencerelerin tek renkli camlarından gelen gün ışığı şurada burada altında iri harflerle Bay Falanca'nın sırası yazılı birkaç parça hasır kaplı duvara enlemesine yerleştirilen sıraları yandan aydınlatır. Daha uzakta, ortadaki geniş alanın daraldığı yerde günah çıkartma hücresi, sırtında ipek satenden bir elbise, başında gümüş yıldızlar serpili tülden bir örtü, yanakları sandviç adalarının bir tanrıçası gibi allıklı bir Meryem heykeline asılı durur. En sonunda İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği kutsal aile tablosunun bir kopyası. Dört tane şamdan arasında orta mihraba tepeden bakarak diplik görünüş tamamlar. Koronun çam tahtasından yapılmış sıraları boyanmadan kalmıştı. Hal binası yani 20 kadar direğin taşıdığı kiremit bir dam. Yonville'in büyük meydanın hemen hemen yarısını tek başına kaplar. Paris'te bir mimarın planlarına göre yapılmış olan belediye konağı, eczacının evinin yanında köşeyi meydana getiren bir çeşit Grek tapınağıdır. Zemin katta iyon tarzında 3 sütun, birinci katta da yarım daire biçimde bir galeri vardır. Bu galerinin sonundaki alınlıkta da bir ayağını anayasa fermanına dayayan, öbürü ile de adaletin terazilerini tutan bir galyo horozuyla süslenmiştir. Ama gözleri en çok çeken şey Bay Homais'in Altın Aslan Hanı'nın karşısındaki eczanesidir. Daha çok da akşamları kollu duvar lambası yandığında vitrini süsleyen kırmızı yeşil kavanozlar renkli aydınlıklarını yere serince Bengal ateşinin alevlerinde olduğu gibi aralarından dirseklerini tezgaha dayamış duran eczacının gölgesi belirir. Evi yukarıdan aşağı ince, kalın, yuvarlak harflerle basılmış ilanlarla donatılmıştı. Vişi, Seltz, Berge suları, kanı temizleyen murabbalar, raspel ilacı, Arap unu, danset pastilleri, Renault macunu, sargılar, tedavi suları, sağlık çikolataları falan. Dükkanın bütün genişliğince uzanan tabelada yaldızlı harflerle Homais, eczacı yazılıdır. Sonra dükkanın ta dibinde, tezgahın üzerine gömülü büyük terazilerin arkasında, yüksekliğinin yarısında, kara zemin üzerine yaldızlı harflerle gene Homais yazılı camlı bir kapının üzerinde laboratuvar kelimesi uzanır. Yonville'de artık bundan başka görülmeye değer hiçbir şey yoktur. Bir tüfek atımı uzunluğundaki birkaç dükkanın çevrelediği sokak, kasabanın tek sokağı, yolun dönemecinden birdenbire bitiverir. Onu sağ kolda bırakıp da Saint-Jean bayırının aşağısından gidilecek olursa az sonra mezarlığa ulaşılır. Kolera salgınında mezarlığı genişletmek için duvarın bir kısmını yıktılar. Yandan 3 dönümlük bir toprak satın aldılar. Yalnız bütün bu yeni parça mezarlar yine eskisi gibi kapıya doğru yayılmaya devam ettiği için hemen hemen boştur. Hem mezarcı hem de kilise kayyumu olan mezarlık bekçisi bu boş topraktan patates ekmek için yararlanmıştı. Bununla birlikte yıldan yıla küçük tarlası daralır. Bir salgın belirdiğinde de ölümlerden sevinmesi mi yoksa gömülmelere üzülmesi mi gerektiğini bilemezdi. En sonunda bir gün rahip ona ''Ölülerle besleniyorsun, Letty Boys'' dedi. Bu acı sözler adamı düşündürdü. Bir süre için onu durdurdu ama bugün bile yumruk köklerinin tarımını sürdürür. Onların kendiliklerinden yetiştiklerini iddia etmekte de ayak diler. Anlatılacak olan olaylardan beri gerçekten de Yonville'de hiçbir şey değişmedi. Üç renkli teneke bayrak hala kilisenin çan kulesinin tepesinde döner durur. Kumaşçının dükkanı iki dokuma bayrağını rüzgarla hala dalgalandırır. Eczacının düşükleri, beyaz kav parçaları gibi tortulu ispirtoların içinde gitgide daha çok çürüyorlar. Hanın büyük kapısının üzerinde yağmurların soldurduğu yaşlı aslan gelip geçenlere hala köpek tüylerini gösterip durur. Bovarilerin Yonville'e geleceği akşam bu hanın sahibi olan dul kadın, Bayan Lefrançois, öylesine meşguldü ki tencerelerini karıştırırken iri iri ter damlaları döküyordu. Ertesi gün kasaba pazarının kurulduğu gündü. Önceden etleri kesmek, tavukların içini boşaltmak, çorba, kahve pişirmek gerekiyordu. Üstelik geceyi hanında geçirecek müşterilerinin, hekimin, eşinin, hizmetçilerinin de yemeğini hazırlıyordu. Bilardo salonu kahkahalarla çınlıyordu. Küçük salondaki üç değirmenci kendilerine içki getirilmesi için sesleniyorlardı. Odunlar alev alev yanıyor, korlar çatırdıyor, mutfaktaki uzun masanın üzerinde, çiğ koyun eti parçaları arasında, ıspanakların kıyıldığı kütüğün sarsıntısıyla titreşen tabak yığınları yükseliyordu. Kümesten boyunlarını koparmak için hizmetçi kadının kovaladığı kümes hayvanlarının bağırışması duyuluyordu. Başında sırma püsküllü kadife bir külah bulunan, yeşil deri terlikli, hafif çiçek bozuğu bir adam ocakta sırtını ısıtıyordu. Yüzünde ancak kendine karşı duyduğu memnunluğun ifadesi okunuyordu. Başının üzerinde bir saz kafesi içinde asılı saka kuşu kadar sakin bir hali vardı. Eczacıydı bu. Hancı kadın bağırıyordu. Artemis, çalı çırpı kopar, sürahileri doldur, içki getir, çabuk ol. Hiç olmazsa beklediğimiz kişilere soğukluk olarak ne ikram edeceğimi bir bilsem. Yüce Tanrım. Ulaştırma işçileri bilardo salonunda gene gürültüye başladılar. Arabalarını da hanın büyük kapısının altına bırakmamışlar mı? Yolcu arabası kırlangıç gelirken onu parçalar ayol. Polit'i çağır da arabayı yerine çeksin. Düşünün Bay Homais. Sabahtan beri 15 el oyun oynadılar. 8 tetside elma şarabı içtiler. İyi ama bunlar benim bilardomun örtüsünü yırtacaklar. Elinde kepçe uzaktan onlara bakıyordu. Bay Homais, doğrusu hiç de fena olmaz. Siz de bir yenisini alırsınız, dedi. Dul kadın, yeni bir bilardo mu? Diye haykırdı. Bayan Lefrançois, bunun iler tutar yeri kalmamış. Bakın size yine söylüyorum. Kendinizi zarara sokuyorsunuz. Kendinize büyük zarar veriyorsunuz. Hem de şimdi amatörler dar delikler, ağır ıstakalar arıyorlar. Artık zıp zıp oynamıyorlar. Her şey değişti. Dünyanın gidişine ayak uydurmak gerek. Telliere'ye bakın. Hancı kadın öfkeden kıpkırmızı kesildi. Eczacı, siz ne derseniz deyin, diye ekledi. Onun bilardosu sizinkisinden daha sevimli. Bir de Polonya'da ya da Lyon'da su baskına uğrayanlar için iyiliksever bir tavuk hazırlamak aklına gelirse... Hancı kadın şişman omuzlarını kaldırarak eczacının sözünü kesti. Onun gibi serseriler bizi korkutamaz. Hadi hadi Bay Homais. Altın aslan var oldukça herkes oraya gelir. Bizim tuzumuz kuru, merak etmeyin. Oysa pek yakın bir günde Fransız kahvesinin kapandığını, kepenklerine de güzel bir ilan yapıştırıldığını görürsünüz. Bilardomu değiştirecekmişim. Kendi kendine konuşuyordu. Çamaşırlarımı yerleştirmek için benim ne kadar işime yarıyor. Av zamanında da üzerine 6 yolcu bile yatırdığım oldu. Ama şu Hivert miskini de hala gelmedi. Eczacı, beylerinizin yemeği için mi bekliyorsunuz onu, diye sordu. Bekliyor muyum? Bay Binet'e ha? Saat tam 6'yı çalarken içeri girdiğini göreceksiniz. Tam zamanında gelmekte yeryüzünde işi yoktur. Hep küçük salonda ayrı yere oturur. Ölür de başka yerde yemek yemez. Hem de her şeyden öyle iğrenir ki. Elma şarabını da öyle zor beğenir ki. Bakın. Bay Leon hiç de öyle değildir. Kimi vakit 7'de, hatta 7.30'da gelir. Ne yediğine bile bakmaz. Ne tatlı bir delikanlıdır o. Hiçbir zaman sesini yükseltmez. Çünkü okumuş adamla şimdi tahsildar olan eski bir karabinalı asker arasında epey fark vardır, değil mi ya? Saat 6'yı çaldı. Binet içeri girdi. Sırtında, sıska bedenin çevresinde, kendiliğinden dümdüz inen mavi bir redingot vardı. Şeritlerle başının tepesinden bağlanmış kulaklıklı meşin kasketi, yukarı kalkık güneşliğinin altında miğfer alışkanlığının harap ettiği saçsız bir alnı meydana çıkarıyordu. Kara çuhadan bir yeleği vardı. Kıldan bir yaka takar, kurşuni pantolon giyer, ayaklarına da her mevsimde parmaklarının çıkıntısı yüzünden yan yana iki kabartısı olan cilalı çizmeler giyerdi. Gözleri küçük, burnu kemerliydi. Uzun donuk yüzünü bir çiçek tarhının kenarı gibi çevreleyen, çenesini kuşatan sarı sakalın çizgisini bir tek kıl bile aşamazdı. Bütün iskambil oyunlarında ustaydı. İyi bir avcıydı. Güzel bir el yazısı vardı. Bir de torna tezgahı vardı ki bir sanatçının kıskançlığıyla, bir kasabanın bencilliğiyle evini doldurduğu peçete halkalarını bunun üzerinde tornadan geçirmekle oyalanırdı. Küçük salona doğru ilerledi. Yalnız daha önce 3 değirmenciyi oradan çıkarmak zorunda kaldılar. Sofrası hazırlanırken Binet sessiz sedasız sobanın yanındaki yerinde durdu. Sonra her vakitki gibi kapıyı kapadı. Kasketini çıkardı. Eczacı, hancı kadınla yalnız kalır kalmaz. Bu adamın dilini, nezaket cümleleri hiç aşındırmaz sanırım, dedi. Hancı kadın, hiçbir zaman bundan daha fazla konuşmaz, diye karşılık verdi. Geçen hafta buraya çuval satıcısı iki yolcu geldi. Pek şakacı, hoş sohbet çocuklardı. Akşam gözlerimden yaş gelinceye kadar beni güldüren hikayeler anlattılar. O ise işte öylece olduğu yerde bir tek kelime bile söylemeden kara göz balığı gibi duruyordu. Eczacı, evet gerçekten de öyle dedi. Ne hayal gücü ne nükte. Cemiyet adamını meydana getiren şeylerin hiçbiri yok onda. Hancı kadın, yo dedi. Onun pek varlıklı olduğunu söylüyorlar. Bay Homais, varlıklı mı? Dedi. Varlıklı ha. Sonra daha sakin bir sesle ekledi. Onun durumunda evet olabilir. Çok büyük ilişkileri olan bir tüccar, bir hukuk bilgini, bir hekim, bir eczacı, garip tabiatlı, hatta asık suratlı hale gelecek kadar kafasını yorar. Bakın bunu anlarım. Bunun örneklerini tarih kitapları kaydeder. Ama hiç olmazsa onlar bir şey düşünüyorlar. Mesela ben bir etiket yazmak için kaç defa mürekkep kalemimi yazı masasında arayıp da en sonunda kulağımın arkasına koymuş olduğumu fark etmişimdir. Bu arada Bayan Lefrançais kırlangıcın gelip gelmediğine bakmak için kapının eşiğine çıktı. Birdenbire mutfağa karalar giymiş bir adam girdi. Akşamın alacakaranlığının son ışıklarında kırmızı yüzlü, pehlivan yapılı bir adam olduğu seçilebiliyordu. Hancı kadın ocağın üzerinden mumlarıyla birlikte sıra haline dizili duran bakır şamdanlardan birine uzanarak ''Ne emredersiniz Raip Efendi?'' diye sordu. ''Bir şeyler içmek ister misiniz? Bir parmak fenek üzümü likörü mü, bir bardak şarap mı?'' Din adamı büyük bir nezaketle hiçbirine yanaşmadı. Geçen gün Ernemot manastırında unuttuğu şemsiyesini aramaya gelmişti. Akşam üzeri onu evine kendisine göndermesini Bayan Lefrançais ise rica ettikten sonra akşam çanlarının çaldığı kiliseye gitmek üzere handan ayrıldı. Eczacı sokakta artık onun ayakkabılarının sesini duymaz olunca papazın az önceki davranışını pek yakışıksız buldu. Bir içkiyi bu şekilde geri çevirmek ona iğrenç bir ikiyüzlülük gibi geliyordu. Rahiplerin hepsi kimse görmeden pekala içki, ziyafet alemleri yapıyorlardı. Eski öşür devirlerini geri getirmeye uğraşıyorlardı. Hancı kadın rahibin savunmasını üzerine aldı. O sizin gibi 4 kişiyi dizinin üzerinde ikiye büker. Geçen yıl samanı ambara çekerken köylülerimize yardım etti. O kadar güçlüdür ki bir seferde 6 demeti birden taşır. Eczacı, aferin dedi. Kızlarımızı bu yaradılıştaki delikanlılara günah çıkarmaya gönderin bakalım. Ben hükümetin yerinde olsaydım, elimde kuvvet bulunsaydı, rahiplerden ayda bir defa kan alınmasını isterdim. Evet Bayan Lefrançeyiz, her ay polisin ahlakın yararına bolca bir hacamat. Susun kuzum Bay Hamosayiz, siz dinsiz birisiniz, inancınız yok sizin. Eczacı, benim bir dinim var dedi, kendi dinim. Hatta onların bütün gülünç, sahte törenlerine, hokkabazlıklarına karşılık hepsinden daha çok dindarım ben. Tanrı'ya taparım ben. Bu tanrı ne olursa olsun hiç önemi yok. Yurttaşlık, aile başkanı görevlerimizi yerine getirmek için bizi yeryüzüne yerleştiren yüce varlığa, Yaradan'a inanıyorum. Kiliseye gitmeye, gümüş kapları öpmeye, bizden daha iyi beslenen bir yığın maskarayı kendi cebimden semirtmeye hiç ihtiyacım yok. Çünkü Tanrı'ya pekala bir ormanda, bir tarlada ya da eski insanlar gibi yalnız gök kubbeyi hayranlıkla seyrederek ibadet edilebilir. Benim Tanrım Sokrates'in, Franklin'in, Voltaire'in, Berenger'in Tanrısıdır. 89'un ölümsüz ilkelerinden yanayım ben. Onun için elinde bastonla bahçesinde dolaşan, dostlarını balinaların karnında oturtan, bir çığlık atarak ölen, 3 gün sonra dirilen, Tanrı'nın bir zavallı kulunu kabul etmiyorum. Pek mantıksız. Bütün fizik kurallarına da baştan başa aykırı şeyler bunlar. Bu da sırası gelmişken söyleyeyim. Rahiplerin hep milletleri de kendileriyle birlikte orada boğmaya çabaladıkları utandırıcı, hain bir cehaletin içinde bulunduklarını ispat eder. Eczacı gözleriyle çevresinde bir dinleyici kalabalığı araştırarak sustu. Çünkü coşkunluğu, heyecanı içinde bir an kendini belediye meclisinde sanmıştı. Hancı kadın artık onu dinlemiyordu bile. Kulağını uzak bir tekerlek sesine dikmişti. Yeri döven, gevşek nalların şakırtısına karışan bir araba gürültüsü duyuldu. En sonunda kırlangıç kapının önünde durdu. Sarı bir arabaydı bu. Büyük, iki tekerlek muşamba tenteye kadar yükseliyor. Yolcuların yolu görmesine engel oluyor. Omuzlarını da kirletiyordu. Araba kapalı olduğu vakit dar vasistansların küçük camları titriyordu. Camlarda fırtınalı yağmurların bile yıkayıp temizleyemediği eski toz tabakalarının arasında şurada burada çamur lekeleri vardı. Arabaya birincisi daha önde 3 at koşuluydu. Bayır aşağı inildiği zamanlarda araba sarsılarak son hızla ilerliyordu. Yonville'li birkaç kasabalı meydanlığa geldiler. Kimi haber, kimi bilgi, kimi sepet isteyerek hepsi birden koşturuyorlardı. Hivert de hangi birine karşılık vereceğini bilemiyordu. Ülkenin siparişlerini şehirden alıp getiren oydu. Dükkanlara gider, ayakkabıcıya deri toplarını, nalbanta, demir araçları, hanımına bir fıçı ringa balığı, şapkacıdan başlıklar, berberden takma saçlar getirirdi. Gelirken yol boyunca atlar kendi kendilerine ilerlerken oturduğu yerden ayağa kalkarak ciğerlerinin bütün gücüyle bağırarak paketleri avlu parmaklıklarının üzerinden atarak dağıtırdı. O gün bir olay yüzünden gecikmişti. Madame Bovary'nin tazısı arabadan atlayıp tarlalara kaçmıştı. Tam bir çeyrek saat tazıyı ıslıkla çağırmışlardı. Hivert bile her dakika onu görür gibi olarak yarım fersah daha geriye dönmüştü. Ne var ki yola devam etmek zorundaydı. Emma ağlamış, öfkelenmişti. Başına gelen bu felaketten dolayı Charles suçlamıştı. Arabada bulunan kumaş tüccarı Bay Leroux, yıllardan sonra bile sahiplerini tanıyan birçok kayıp köpekten örnekler vererek onu avutmaya uğraşmıştı. Dediğine göre ta İstanbul'dan Paris'e kadar dönüp gelen bir köpek varmış. Bir başkası da 50 fersah yolu dümdüz gitmiş. Yüze yüze 4 ırmağı aşmış. Kendi babasının bile bir kanişi varmış. 12 yıl ayrıldıktan sonra Babası bir akşam şehirde yemek yemeye giderken köpek birdenbire sokakta sırtına zıplayıvermiş. Evet, bugünkü okumamız da bitti. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.